Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, 1876 yılında bir İngiliz yüzbaşısı Frederick Barnaby İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan seyahate çıkıyor ve Anadolu'yu Kars'a kadar bir baştan bir başa at üstünde kat ediyor. Frederick Barnaby'nin daha önce Rusya'ya seyahat yaptığı ve sonra Sudan'da General Gordon'la beraber asillere karşı çarpışırken öldürüldüğünü nazara itibare alırsak kendisinin istihbaratla dirsek teması içinde olduğunu anlamak mümkün. Frederick Barnaby'nin özelliği öncelikle Türk dostu oluşu ve bir baştan bir başa Anadolu'yu kat ederken gördüğü enteresan hadiseleri bizlere nakletmektedir ki bu o yıllar itibariyle Anadolu halkının yaşantısı ve bakış açısını bize göstermesi bakımından önemli. Frederick Barnaby 7 dil bilen, kalemi kuvvetli, ifadesi düzgün ve olabildiğince objektif bir seyyah. Onun hatıralarını daha önceki programlarda sizlere nakletmeye çalışmıştık. Bugün de bu hatıralardan bir kesit sunmak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, seyyahımız Sivas'tadır. Sivas 7000 haneli bir şehir o zaman. Hükümetin emrindeki bir İtalyan mühendisle konuşuyor Barnaby. Hristiyanlara kötü davranıldığı yok. Yalnız geçen hafta dışarıdan gelen redifler yani ihtiyat askerleri birkaç Ermeni dükkanını yağmalamış. Vali Paşa daha gelecek redifler var mı diye geçici bir tedbir olarak Hristiyanların dükkanlarını kapatmış. Ermeniler bu olaya çok kızgın. Barnaby o zamanlarda Avrupa'da kamuoyunda Türklerin Hristiyanlara kötü davrandığı, Bulgarları kestiğine dair bir takım gazete haberleri çıkıyor. Bu haberleri yerinde tetkik ediyor ve hiçbirisinin doğru olmadığı neticesine varıyor ve zaman zaman bunlardan da bahsediyor. Hatta Sivas'a gittiğinin ertesi günü ilk iş olarak kendi başına hapishaneye ziyarete gidiyor. Azılı mahkumlar koğuşunda elleri ayakları birbirine zincirli 27 tane hırpani mahkum görüyor. Hapishane günde adam başına bir okka ekmekle su veriyor. Ama mahpusların arkadaşları dışarıdan yiyecek getirebiliyorlar. Bu hükümlülerin çoğu soygundan ve cinayetten yatıyor. At ve sığır çalmış Kürtler ve Çerkezler ekserisi. Hapishanede 102 mahkum var. Sadece 6 tanesi Ermeni. Onlar da parayla alakalı yolsuzluktan dolayı içeri girmişler. Yaşlı bir Çerkez katilin idamı için İstanbul'dan ferman gelmiş. Vali İshak Paşa bu fermanı uygulatmıyor. Ama paşa da yaşlı olduğu için ölür de beni astırır diye katil korku içinde. Burada Barnaby o zamanki Osmanlı hukukundaki bir hadiseyi anlatıyor. Birine idam cezası verilince mutlaka İstanbul'a yollanıyor. İstanbul tasdik ederse, merkez tasdik ederse ve ferman çıkarsa uygulanıyor. Fakat valinin bunu durdurma yetkisi var. Ama şu şartla ölenin yakınları katili affederlerse veya katilin diyet ödemesine, tazminat ödemesine razı olurlarsa o zaman idam cezası uygulanmıyor. Barnaby bu adeti ilginç buluyor ve bundan bahsediyor. Ayrıca bu İshak Paşa'nın çok zengin olduğunu ve Erzincan'da bir cami yaptırdığını da söylüyor. Sivas'taki Ermeniler validen memnun değiller. Valiyi niçin sevmediklerini tahkik ediyor. Valinin çok dürüst olduğu, rüşvet almadığı için sevmediklerini öğreniyor. Yani Ermenilerin valiye olan antipatileri rüşvet almamalarından dolayı. Valinin cimri olmadığı kolayca ispatlanabiliyor. Çünkü İshak Paşa'nın Erzincan'da yaptırdığı caminin 40 bin altın liraya mal olduğunu Barnaby görmüş ve hatıralarına kaydediyor. Barnaby Sivas'tayken 3 tane Amerikalı misyonerle karşılaşıyor. Yıllar önce Anadolu'da yerleşmişler ve bazı Ermenileri kendi mezheplerine kazandırmışlar. Amerikalılar ve İngilizler Ermeniler arasında çok misyonerlik faaliyeti yürüttüler. Ola ki işlerinden bir kısmını protestan yaparız da Osmanlı ülkesinde bizim de destekleyeceğimiz, bu vesileyle Osmanlı hükümetini tehdit edeceğimiz adamlar olur dediler. Az sayıda Ermeni'yi protestan yapmaya muvaffak oldular parayla, vaatlerle. Fakat hiçbir Müslümanı dinini değiştirmeye razı edememişlerdi diyor Frederick Barnaby. Yozgat'ta anlatıldığı gibi Ermeni kız ve erkek çocuklarının ailelerinden alınarak İshak Paşa'nın sarayına kapatıldıklarının doğru olup olmadığını soruyor Frederick Barnaby bu Amerikalı misyonerlere. İshak Paşa Sivas valisi. Misyonerlerden bir tanesi hayır, böyle bir hadisenin doğru olduğuna dair hiçbir şey kulağımıza gelmedi. Kazığa oturtulma konusunu açtım. Paşa'nın emriyle kazığa oturtulmuş Hristiyanların olup olmadığını sordum. Bu da Yozgat'taki dedikoduydu. Üç misyoner çok şaşırıyorlar. Böyle bir şeyin mevzubahis bile olmadığını söylüyorlar. Hatta işlerinden bir tanesi Türklerin zalim bir millet olduğunu fakat adaleti tatbik etme metotlarının kötü olduğundan başka bir şey söyleyemeyeceğini söylüyor. Ve bu kazığa oturtulma iddiasını reddediyor. Bu da enteresan. Barnaby'nin uşağı Mehmet bir Ermeni papuççuyla pazarlık ederken o zaman Barnaby kağıt para ile madeni para arasında fark olduğunu kavruyor. Saymaca değeri 100 altın veya gümüş kuruş olan bir kayme lirası eskiden 125 kuruşken şimdi 165 kuruşa düşmüş. Savaş çıkarsa daha da düşecek. Yani gümüş veya altın para kıymetini muhafaza ediyor ama bunun karşılığında bastırılan kayme denilen kağıt para kıymetini muhafaza edemiyor. Zaten kısa bir müddet sonra Osmanlı hükümeti bu kaymeleri piyasadan çekmiş, altın, gümüş para ve bakır para tedavülü devam etmiştir. Devletler hususi hukuku meselesi ortaya çıkıyor Sivas'tayken. Sivas'ta bir baş mühendis var. Rus tebasından ayrılma bir Polonyalı. Karısı da İtalyan. Bir çocukları var. Adam ölüyor. Babası Rusya'da. Mirası hangi kanuna göre taksim edilecek? Bunun üzerine hükümet bu mirası nasıl taksim edildiğini bilemediği için ki oğlu var bir de karısı var. Valiye müracaat ediyor. Vali kocanızın bağlı olduğu büyükelçiliğe mektup yazınız ve ülkenizde yani ölenin ülkesinde veraset kanununu nasıl işlediğini sorun. O zaman size hakkınız olan her şeyi veririz diyor. Bunun üzerine Barnaby tavassut ediyor. 2 aylık maaşı karısına veriliyor ve işi yerinde takip etmesi için kadın İstanbul'a yollanıyor. Bir Sivaslı bu kadıncağıza acımış. Onu evine almış, orada barındırıyor. İtalyan kadın orada kalıyor. Ve ondan sonra İstanbul'a yollanıyor işini takip etmek üzere. aralarda İstanbul'da tersane konferansı var. Avrupa devletleri toplanıyor, Balkanlarda reform yapılması için bir konferans yapıyorlar. O sırada kanun esası ilan ediliyor. Kanun esasının ilanını Mithat Paşa acaba Avrupalıların hoşuna gider mi diye düşünüyor ama hiçbir netice vermeden dağılıyor. Sivas'taki 3 Amerikalı misyoner de gene görüşüyorlar. Ermenilerin cahil ve çok hilekar olduklarını söylüyorlar. Ruslar buraya gelirlerse bizi hemen sınır dışı ederler diyor. Meğerse Ruslar bu havalideki Ermeni vatandaşları üzerinde çalışıyorlar. Hatta Babali'ye karşı ayaklanırlarsa onlara kontluk, düklük gibi ünvanlar vereceğiz diye genç Ermenileri aldatmaya çalışıyorlar. Vali Paşa Frederick Barnaby'ye Rusların entrikaları olmasa biz Türkler Hristiyanlarla Ermenilerle çok iyi yaşardık diye devam ediyor. Ne çare ki Ignatiev yani Rus elçisi çok zeki, bizi rahat bırakmıyor ve aramızda anlaşmazlık meydana getirmek için elinden geleni yapıyor diyor Frederick Barnaby'ye. Bu arada Frederick Barnaby Sivas'tan 2 kilometre uzaklıktaki Ermeni Nişan Manastırı'nı ziyarete gidiyor. Nişan Ermenice haç demektir ve umumiyetle haç şeklinde yapılan manastırlara, kiliselere Surp Nişan Mukaddes Haç ismi verilir. Barnaby manastırdan sonra şehrin en büyük camisine gidiyor. Tavana tutuşturulmuş gümüş bir zincirin ucunda bir deve kuşu yumurtasının asılı durduğu dikkatini çekiyor. Kendisini binayı gezdiren Türk'e yumurtanın niçin asılı olduğunu sorması üzerine şu cevabı alıyor. Efendi, deve kuşu daima yumurtladığı yumurtalara bakar. Bir tanesi gözüne kusurlu görünürse onu kırar. Yumurta burada insanlara bir ikaz olarak asılı. Şöyle ki, kötü oldukları takdirde Allah onları tıpkı deve kuşunun yumurtasını kırması gibi kıracaktır. Tabii bu gezdirenin izahı fakat esas sebep şudur. Deve kuşu yumurtası örümcek ağının teşekkülüne mani olur. Bu sebeple camilerde deve kuşu yumurtası mutlaka bulundurulur ki örümcek ağı teşekkül etmesin diye. Hükümet 3 milyon liralık kağıt para çıkarmaya söz vermiş ama 11 milyon liralık çıkarmış. Bunun üzerine altın spekülasyonu başlamış. Sivaslı Ermeni tüccarlar telgrafla İstanbul borsasını takip ederek büyük kar sağlıyorlar diyor Frederick Barnaby. İstanbul'dan getirilen şekerin libresi yani 450 küsur gramı 18 peniymiş. Yani 1,5 şilin. Bir şeker fabrikası kurulsa çok para kazanılabilir. Şeker pancarının tonu 8 şilin. Daha ucuza da yetiştirilebilir. 20 şilin bir sterlindir. Makinaları çalıştırmak için civar dağlardan su bulmak işten değil, kömürde bol diye Frederick Barnaby bazı değerlendirmelerde bulunuyor. Thank you. Barnaby Erzurum'a giden bir süvari alayının geçeceğini haber alıyor. Uşağa haber veriyor. Onları seyretmeye gidiyor. Paşa da alaya şehir dışına kadar eşlik ediyor. Sema yapan dervişler bandonun önünde yürüyorlar. Başka dervişler de bu bandonun önünde yürüyorlar. Bu herkesin her zaman bulamayacağı bir alay. Seyretmeye gidiyorlar. En önde yeşil sarıklı 6 kişi, sonra da 20 kadar topuzlu, şişli, çengelli, bıçaklı dervişler. Rifai dervişleri demek ki buradan geçiyorlar. Bunlar dikkatini çekmiş. İşi gücü olmayan yüzlerce kişinin bu manzarayı seyretmek üzere bu gösteriye dahil olduklarını anlatıyor. Barnaby Sivas'tan yola çıkıyor. Erzincan'a, oradan Erzurum'a geçecek. Dudusa adlı bir Ermeni köyü civarında bazı rediflerin, değerli dinleyiciler, o zamanlar Osmanlı ordusu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldıktan sonra gönüllü ve mecburi askerlik getirilmişti. Ordunun ihtiyacı ne kadarsa her askerlik bölgesinde 20 yaşını geçen gençler, Müslüman gençler kuraya katılırlardı. O sayı dolana kadar çekenler birinci tertip olarak askere alınırlar. Bunun dışında kalanlar ikinci tertip olarak bir sonraki devreye alınırlardı. Askere alınanlar mümkün mertebe memleketlerine yakın yerlerde askerlik yaparlardı. Askerlik müddeti 4 seneydi. 4 seneden sonra 6 sene rediflik, ondan sonra kalan 12 senede yaklaşık 15 senede ihtiyat olarak, müstahfız olarak herkes evinde tabii o devirde. Şimdi redif askerliğini yapıp geliyor memleketine, fakat senede bir ay talim yapıyor. 6 sene böyle her sene bir ay talimle idare ediyor. İhtiyaç olduğu zaman bu redifler orduya alınmak üzere. Bir ara Osmanlı hükümeti bu rediflerden jandarma olarak istifade etmiştir. İşte bu devirde böyle bir devir. Bu redif askerleri Dudusa diye bir Ermeni köyünde kadınlara tecavüz etmişler. Böyle bir rivayet geliyor. Barnaby diyor ki, Anadolu'daki sözde Hristiyanların bana anlattığı başka birçok masal gibi bu da hayali çıktı. Görmediğim şeye inanmama kaidem burada da tuttu. Araştırdım. Rediflerin tek suçu, köyden aldıkları ekmeklerin parasını ödememişler. Ama ne yapsınlar? Başlarındaki yetkililer onlara para vermemiş. Alaylarının adını yazdırmışlar. Köylüler karargaha başvurup paralarını alacaklar. Mesele çözüldü. Bu Dudusa köylüleri validen, Sivas validen çok memnunlar. İki ay önce komşu bir köyden Türkler 50 tane koyunlarını çalmış. Paşa'ya haber vermişler. Paşa hemen asker göndermiş. Suçluları da koyunları da yakalatmış. Sahiplerine teslim etmiş. Tabii kış, her taraf kar, Yarbasan köyünün yolunda kara saplanıyorlar. Neyse, refakatçi zaptiyeler var. Paşa bunların yanına zaptiye katmıştı. Bu mevsimde yola çıkan gavurun aklı bassın diyorlar. Fakat Frederick Barnaby'nin uşağı onlara diyor ki, bak diyor, efendim hakkında diyor, konuşmayın. O buralarda Hristiyanlara benzemez. O bir İngilizdir diyor. Zaptiye diyor ki, demek ki diyor İngiliz gavuru Ermeni gavurundan farklı, öyle mi diyor. Uşağı Mehmet diyor ki, hem de çok farklı. Ermeniler konuşurlar ama İngilizler vururlar. Susun, uyandırmayalım diyorlar. O arada çünkü Frederick Barnaby uykuya dalmış bu kurtulduktan sonra aralarında yaptıkları bir konuşma. Yarbasan köyünden devam ediyorlar. Dağın doruğunda birbiri üstüne gevşekçe oturtulmuş taşlardan yapılmış bir eve rastlıyorlar. Soluk almak için orada duruyorlar. Evin Divriğli bir hayırsever Türk tarafından gece karanlığında kalmış yolcular için barınak olarak yaptırıldığını öğreniyor. Bana bu bilgiyi veren zaptiye, Allah ondan razı olsun, bu barınak bugüne kadar pek çok hayat kurtarmıştır. Buraya 2 saat daha geç varmış olsaydık bizim de hayatımızı kurtaracaktı diyor. Rüzgar şiddetleniyor. Divriğe ne kadar çabuk ulaşırsak bizim için o kadar iyi olur diyor ve Divriğe geçiyorlar. Divriği'ye geliyorlar. Divriği'de evine misafir olduğu evde sohbet oluyor. Ev sahibi, siz İngilizler ilerlediniz de biz Türkler niye ilerleyemedik diye soruyor. Frederick Barnaby herhalde kadınlarınızı eğitmediğiniz için, anne cahil olunca çocuklar da doğru dürüst eğitilemiyor diye cevap veriyor. Ev sahibinin arkadaşı, doğru, bizim kadınlarımız yüzlerce yıl önce Frank kadınları kadar, hatta onlardan daha çok bilgiliydi diyor. Frederick Barnaby, evet o zaman öyleydi ama şimdi geri kaldılar. O zaman bilgililerdi, şimdi bilgili değiller diyor. Oradaki başka birisi de, İngiliz haklı. Ben iyi bir tay üretmek istesem, aygır kadar kısrağın da iyi olmasına dikkat ederim. Halbuki hem kısrakları umursamıyor, hem de öteki milletlerinki kadar iyi çocuklarımız olmadığına hayıflanıyoruz diyor. Seyyahımız Frederick Barnaby Divriği'yi geziyor, kaleyi ve kalenin eteğindeki tarihi eserleri geziyor. Dağlarda kükürt, güherçile ve mangal kömürünün çok olduğunu, orada o köylerdeki Kürtlerin bundan çok istifade ettiklerini söylüyor. Ve Küçük Asya'da askeri birliklere verilen bütün barutun İstanbul'dan gönderildiğini öğreniyor. Küçük Asya'nın bu bölümünde barut imalathanesi olmadığına hayıflanıyor. Daha önceden Erzincan yakınlarında bir askeri mühimmat fabrikası ve ambarı kurulmamasını eksiklik olarak görüyor. Böyle bir tesis, Türk-Rus sınırındaki birliklere kurşun ve hafif silahlar üretebilirdi diyor. Böylece İstanbul'dan gelen barut, nakliye zorlukları sebebiyle hükümete %50 daha fazlaya mal oluyor. Divriği'de ticaret hayatının canlı olmadığını söylüyor. Ermeniler ihtiyaç duydukları tek tük malları şehir halkına çok fahiş fiyata satıyorlardı diyor. Buna ilave olarak Hristiyanların çoğu tefeciydiler. Borç para isteyen bir Müslüman, Ermeni hemşerisine çok yüksek bir faiz ödemek mecburiyetindeydi. Divriği bu bakımdan Anadolu şehirlerinden pek farklı değildir diyor Frederick Barnaby. Ziyaret ettiğim bütün bölgelerde de cemiyetin ileri gelen Hristiyanlarının paralarını tefeciliğe bağlı muamelelerle kazandıklarına şahit oldum. Bazı eski Türk aileleri bu yüzden mahvolmuşlardı. Soylarından gelenler de Ermeni tefecilerin açtıkları davalar neticesinde hapishanede yatıyorlardı diyor. Tersine bir durum da var. Bir Ermeni babasının bir Türk'e 300 kuruş borçlu olarak ölmesinden dolayı hapse atılma tehdidiyle karşı karşıya kalmış. Kaymakamın ve kadının huzurunda Barnaby'ye dert yanmış. O da bundan Türkiye'de Ermeniler Hristiyanlara kötü davranıldığının doğru olmadığı, yoksa Ermeni'nin böyle bir cüret gösteremeyeceği neticesini çıkarmış. Evet, kötü davranacak olsaydı bir Türk aleyhine mahkemeye ve kaymakama müracaat edemezdi. Frederick Barnaby burada Ermenilere silah dağıtılmadığını görmüş. Kaymakam o niçin dağıtılmıyor diye sorunca da kaymakam o silahları bize çevirip Rus kuvvetlerine katılırlardı da onun için diyor. Gerçekten Rusya'ya çok yakın yaşayan bazı Ermenilerin Rusların gerçek yüzünü görme fırsatları var. Rusların kendilerini gösterdikleri biçime onlar kanmaz. Bu Ermeniler Türklerin idaresine kalmayı tercih ediyorlar. Fakat orta eyaletlerimizdekiler sürekli olarak Rus ajanlarının tesirinde kalıyorlar. Eğer Hristiyanlara silah verseydik ne olacağını Allah bilirdi diyor kaymakam Frederick Barnaby'ye. Divriği'den Arap Kir yoluna düşüyorlar. Çok zahmetli bir yol. İkide bir de attan düşüyorlar. Fakat Türk uşak Mehmet bu çileyi umursamaz gözüküyor. İngiliz uşak efendisine diyor ki ben bu Türkler gibi insan görmedim. Ne kadar çilekeşler, ne kadar sabırlılar. Sivas'ta karşılaştığımız askerler 25 aydır tek kuruş maaş almamışlar. Doğru dürüst karınlarının da uyurulduğu da yok. Yine de kuzu askere gidiyorlar. Eğer 2 yıl boyunca 2 kuruş maaş alamadıkları gibi bazen de işlerine çektikleri biraz tütün dumanıyla sabahtan geceye kadar yürümek zorunda kalsalardı bizim askerlerimiz ne derlerdi doğrusu çok merak ediyorum diyor. Frederick Barnaby Arapkir'de bir Ermeni ipek tüccarının evinde misafir kalıyor. Bu Ermeninin uşağı eski bir Rus savaş esiriymiş. Demiş ki orduda beni hep dövüyorlardı. Esir düştüm rahat ettim. Barnaby de orduda herkesi döverler diyor. Türklere esir düşünce harp bittikten sonra Kırım harbini kastediyor. Bir daha geri dönmedim. Ama bizimkiler buraya gelirlerse beni asarlar. Türkler kimseyi dövmezler, açta bırakmazlar diyor. Ev sahibi Erzurum'a seyahatler yapmış ve orada sık sık Avrupalılarla karşılaşmış ve yemeği Avrupalılar gibi yiyordu. Halbuki Ermeniler de Türklerin geleneklerine göre yemek yerlerdi diyor Barnaby. Çatalları, bıçakları var. Bunları iftiharla gösteriyor. Bunlar Erzurum'a Kafkasya'dan gelmiş. Gümüş, kurşun ve altın karışımından yapılmış 3 metal. Çerkezler tarafından harmanlanmış ve sofra eşyası olarak biçimlendirilmiş. Sofrada kaymakam da var. Fakat kaymakam çatal bıçağı itibar etmiyor. Yemeği parmaklarıyla yiyor. Barnaby'nin dikkatini çekiyor. Kaymakam böylesi daha temiz. Sofraya oturmadan önce ellerimi yıkarım. Ama çatalımı kendim temizleyemiyorum. Bu hizmetkarların vazifesi ama onların da tembel olmaları mümkün. Hem bu çatal bana gelene kadar kim bilir kaç kirli ağza girip çıkmıştır. Onun için ellerimle yemem en temiz iş diyor. Arapkir hapishanesine de uğruyor Frederick Barnaby. 3000 ev bulunan bu kazada ki 9 kilometre boyunca uzanan büyük bir şehir burası. Hapishanede sadece 7 mahkum var. 6'sı Türk, birisi Ermeni. Ermeni de piyasaya sahte para sürmekten içeriye girmiş. Müslümanların suçu hırsızlık ve ödenmemiş borçlar. Bu da enteresan. Arapkir'in nüfusu yarı yarıya Ermenilerle Türklerden müteşekkil. Hapishanede yalnız bir tek Ermeninin bulunması Ermeniler için sevinilecek bir durum. Esasen pek az cürüm var. Hatta Arap bir hapishanesinde bazen haftalarca tek bir mahkum bile bulunmadığını söylüyor. Kışlayı da ziyaret ediyor. Kışla çok temiz, uzun yatakhaneleri var. Kare biçiminde bir bina. Burada 500 redif askeri vardı. Kısa bir zaman sonra Erzurum'a hareket edeceklerdi. Başka bir tabur gelecekti diyor. Bunlara Martini tüfekler verilmiş. Fakat boşa harcamasınlar diye mermileri atış talimi yapmamışlar. O da ikaz ediyor. Atış talimi çok mühimdir. Askerlere atış talimi yaptırmazsanız muvaffak olamazsınız diyor. Subayı diyor ki biz asker milletiz. Her Türk'ün bir askerli silahı, ateşli silahı vardır. Bunu seyahatiniz sırasında fark etmemiş olamazsınız. Bundan dolayı hepsi icap ettiği zaman atarlar. Fakat diyor Barnaby, gördüğüm silahlar eski tip çakmaklı tüfeklerdi. Bunların ateşlemesi düşman kadar silahın sahibi için de tehlikeli. Zaten askerlerin çoğu nişan almasını sağlayamazlar. Onun için siz bunlara atış talimi mutlaka yaptırın diyor. Barnaby Kışla'dan kaymakamla beraber Müslüman mektebini ziyarete gidiyor. Hoca efendi gelenin İngiliz olduğunu görünce ayağa kalkmıyor. Kaymakam ve kaymakamın yanındaki bir Ermeni bu sizi gavur olarak gördüğü için küçümsüyor. Onu göstermek için bunu böyle yaptı diyor. Bunun üzerine kaymakam çok mahcup oluyor ve buradan dışarı çıkıyor. Daha sonra Ermeni mektebine beraberce gidiyorlar. Burada hem okulu teftiş ediyorlar. Hem de Ermenilerle birebir görüşüyor Barnaby. Hiçbirisinin Osmanlılardan şikayetçi olmadıklarını, Ruslara da itimat etmediklerini öğreniyor. Daha sonra sabahleyin ziyaret ettikleri Müslüman mektebindeki öğretmeni kaymakamın hapse attığını öğreniyor. Niye hapse attınız diye sorunca amirlerine saygısızlık yaptığı için diye cevap veriyor kaymakam. Onu orada ne kadar tutacaksanız size bağlı. İçeri atılalı 2 saat oldu diyor kaymakam. Bunun üzerine Barnaby bence bu kadar yeter diyor. Ve serbest bırakılmasını istiyor. Hatta kaymakam buraya gelsin bizden özür dilesin diyor. Ermeni ev sahibi bunu istemeyin. Bu düşmanlığa sebep olur. Adam iyi bir ders aldı. Bundan sonra hareketlerine dikkat eder diyor. Mektep hocası hapishaneden ıtlak ediliyor.
Şemsi galibiyet, sen de merkez.
Değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.